Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla. Hocam hoş geldiniz.
Teşekkür ederim, hoş buldum.
Afiyettesiniz inşallah.
Elhamdülillah, elhamdülillah.
Allah afiyetimizi daim eylesin inşallah.
Cem yani.
Hocam, Türkiye'de siyaset günleri yaşıyoruz denebilir. Yani siyaset de insanlığın gündeminden hiçbir biçimde çıkmıyor. Siyaset olunca taraflar oluyor. Taraflar olunca hukuk devreye giriyor. Dilin hukuku, davranışın hukuku. Biraz onu konuşsak diye düşünüyorum. Yani siyasi mücadelelerde, taraflıklarda bir dil özeni, dil hukuku, davranış hukuku var mı? Bizim İslam'da genel olarak insanlar arası ilişkilerde ölçü olarak bildiğimiz hususlar siyasette de geçerli mi? Yoksa bu siyasi ortamdır, işte nedense yeridir. Bunu da vasatın, ortamın zarureti olarak almak lazım gibi bir muhakeme işletilebilir mi? Buradan siyaset ortamına bu manada İslam'ın ölçüleri çerçevesinde söyleyeceğimiz şeyler var mı? Bugün bunu konuşalım diye düşündüm.
Konuşalım hocam.
Buyurun.
Fincancı katırlarını ürkütmeden.
Evet.
Bismillahirrahmanirrahim. Hocam, siyaset ne hikmetse toplumun içinden sıyrılmış, sanki o topluma ait değerlere tepeden bakan birinin bir mesleği gibi görülüyor dünya literatüründe. Bu elbette yanlış. Yani siyaseti meslek edinmiş ya da bir sebeple siyasette bulunmuş bir insan, Müslüman aynı zamanda bizim gözümüze baktığımızda. Namazı düşmüyor ki onun, orucu evet. Düşmüyor ki. Yani Allah'ın kulu bu. Allah'ın kulu olduğu sürece de camide kim idiyse, iş yerinde kim idiyse, siyasette odur o.
Evet.
Yani siyasi meşgalesinden dolayı mesela namaz mükellefiyeti sakıt oluyor mu?
Düşmüyor.
Düşmüyor. Evet. Mesela Sultan Fatih rahmetullahi aleyh siyasetçi miydi değil miydi?
Siyasetçi.
Hala bir siyasetçiydi. Peki İstanbul'u fethederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin müjdesine nail oldu mu?
Oldu. Evet.
Dolayısıyla bir numara siyasetçi oldu mu? Oldu.
Tabii ki, evet.
29 Mayıs'ta İstanbul'u fethettiklerinde oldukça büyük bir zafer elde etmişti. 30 Mayıs'ta çok yorgun oldukları için, çocuklar bugün sabah namazını geciktirsek de olur, ben yorgunum deyip
ya da bu, böyle bir zafer kazandık, bugün o zaferin hatırına
neşesine kaynatsalardı sabah namazını. Yani bir şey, gaybta ne olacağını bilmiyoruz da misal konuşuyoruz, melekler bu zaferden sonra bir sabah namazı helal olsun size, sonra kılarsınız derler miydi?
Derler miydi, evet.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başına geldi.
Sorunun içinde cevabı açık zaten var.
Yani böyle bir şey denemez.
Denemez. Evet.
Dünyayı fethetsen sabah namazını bırakamıyorsun.
Evet.
Aynı şekilde yani kulluk dediğimiz şey bir meslekten dolayı kalkmıyor. Bir konumdan dolayı bir kalkmıyor. Bir
statüden dolayı kalkmıyor.
Yeni bir kimlik gelmiyor Müslümana.
Evet.
Dolayısıyla namaz namaz olarak kalıyor.
Evet.
Aynı şekilde yalan da yalan olarak kalıyor.
Evet.
Yani nasıl namaz değişmiyorsa senin filan konumundan dolayı, aynı şekilde yalan da değişmiyor. Yalan haram. Kıyamete kadar haram. Gıybet kıyamete kadar haram. İftira dünyanın her yerinde haram. Yani şöyle tasavvur edelim. Gün oldu. İnşallah siz ve ben de böyle gördük. İşte Mesela Adapazarı'ndan yer alındığı gibi Merih'ten de yer alınıyor. Orada büyük TOKİ yerler yaptırmış filan. bir de hava çok kirli diye İstanbul'da biz sizinle gittik.
Merih'e gittik.
Merih'te yer aldık. TOKİ'nin yerlerinden bir güzel bir yer aldık. Yine orada da program yapıyoruz.
Ya
oldu hocam.
İyi bir hayal.
Ya suç değil nasıl olsa.
Değil tabii.
Hayal suç değil değil mi?
Yani kainat Allah insanın emrine amade kılmış.
Hem sonra bunu TOKİ evi dedik yani. Müteahhitten de
almadık. Meşrulaştırdık.
Yani meşru birinden aldık. Şimdi orada program yapıyoruz. Namazı orada telafi edebileceğiz mi? Yani namaz Merih'te buradan Kabe'nin yönü belli olmuyor mu diyeceğiz? Yahut orada yalan konuşuyor.
Kıble neresi diye bakarız.
Bakacağız mecburen. Peki orada mesela biz kul hakkını yok mu kabul edeceğiz?
Evet.
Orada bize bühtan, iftira, mubah mı olacak?
Mubah mı olacak, evet.
Yani nerede Allah'ın mülkü yok? Neresi Allah'ın mülkü değil? Ve biz nerede Allah'ın kulu değiliz? Nerede?
Yani soru o yani.
Yani soru. Nerede İki melek yanımızda değil bizim? Yani meleklerin çekim alanı diye bir yer mi var?
Evet.
Yani dünyada meleklerin frekansına giriyoruz da
şurada girmiyoruz.
Şurada girmiyor muyuz?
Evet.
Dolayısıyla siyaset dediğimiz şey Allahu Teala'nın mülkünde
yapılan
Allah'ın kulları olarak yaptığımız bir iş.
Evet.
Allah'ın mülkünde Allah'ın kulları olarak yaptığımız sürece adı siyaset
o
olur.
O şuuru kaybetmeden.
Siyaset veya sinema.
Evet.
Sinemada film çevriliyor diyelim. Mümin olarak çevirmeyeceğiz mi bunu? Yani
televizyon yayını yapıyoruz.
Misal yani.
Evet.
Yani siyasete kilitlenmeye gerek yok. Nerede biz Allah'ın mülkü dışında bir iş yapıyoruz? Hayır. Her şey Allah, her yer Allah'ın mülkü. Her yerde Allah'ın kuluyuz. Her yerde Allah'ın şeriatı başımızın tacı bizim.
Evet.
Bir istisna olabilir. O istisna nedir? Cihat meydanı.
Evet.
Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Cihat yani savaş hileden ibarettir diyor.
Evet.
Düşmana biraz sonra sizi buradan vuracağız diye haber gönderilmez.
Evet.
Sağ gösterirsin, sol vurursun.
Evet.
Yani bu
tam da orada şey oluyor hocam. Belki yani siyasetteki mantık da orada değişiyor. Çünkü yani aynı ülkede mesela dostlar düşmanlar. Yani
böyle olur mu bir İslam
böyle bir kamplaşma meydana geliyor. Birisine yani İslam'ın dışına düşürüyorsunuz mesela. Ondan sonra da onunla ilgili her şeyi söylemek mübah hale geliyor. Yani harp hiledirden yola çıkarak
o zaman savaş yapıyoruz, siyaset yapmıyoruz olur.
Evet.
Bu Müslüman bunu yapmaz.
Evet.
Yapmamalı Müslüman bunu. Bir defa bir ülkenin içinde savaş olmaz ki. Seçim evet. Olur ama savaş olmaz. Bir ülkede aynı toprakta yaşıyoruz. Hatta yani bir ülkenin içinde yaşarken biz tabii İslam ülkesini kastediyorum yani. Laiklik şartlarındaki bir çalışmayı ben yani tarihteki mesela Ömer bin Abdülaziz'in Şam'daki siyasetinden örnek verip konuşuyorum. Örneğimizi en uçtan alalım aşağı doğru indirmesi kolay olsun.
Evet.
Yani bu ülkede yaşayanlar ya kelime-i tevhid söyleyenlerdir ya da kelime-i tevhid söyleyenlerin himayesindeki insanlardırlar.
Evet.
Her halükarda vatandaştır. Vatandaşlar olarak biz bir İslam savaşı, vatan müdafaası yapamayız birbirimize karşı. Yaptığımız şey bir ticari rekabet gibi siyasi rekabet olabilir.
Evet.
Bu siyasi rekabette dinimizi bir kenara bırakamayız. Yaşadığımız toprakların muhafazasını bir kenara bırakamayız. Üçüncü de ahlakımızı bir kenara bırakamayız. Bu üç şeyi bir kenara bırakmadan siyaset yaparız. Yapmak zorundayız. Ticaret de böyle. Yani Ömer bin Abdülaziz'in günlerine gidelim yine. Bir ticaret Müslümana 5 liraya satılan bir şeyi Müslüman olmayan 18 liraya satma hakkı verir mi bize? Yani Müslümanın ahlaki kimliği Şam sokakları, Ömer bin Abdülaziz'in Şam sokaklarını şimdi söylüyoruz.
Evet.
Müslümanın ahlakı, kimliği önüne gelen kelime-i tevhidli birinden de cari olacak. Kelime-i tevhide muhalif ama o ülkenin vatandaşı, Ömer bin Abdülaziz'in himayesinde yaşayan bir zimmi olduğu zaman da senin ticaretin yine aynıdır. Yani Müslüman kendisine geçici monte edilmiş bir ahlak yaşamaz ki. Müslüman ahlakını kimliği olarak bilir. Dolayısıyla onu bir yere bırakamaz günün birinde. Kaldı ki cihat meydanında bile
ölçüler
o,
var.
O ahlakı yine bırakamıyor. Evet. Çok enteresan bir örnek var. Bu Azerbaycan'ın yukarılarına doğru bir bölgelere Ömer bin Abdülaziz'in döneminde İslam ordusu giriyor.
Evet.
Ve fethedip yerleşiyorlar. Açık göz birisi, İslam'ın temel prensiplerini bilen birisi, yani o yer yöre halkından Ömer bin Abdülaziz'e şikayete geliyor. Diyor ki, sizin dininiz, ben bugünkü dille özetleyeyim.
Evet.
Sizin dininiz bir şehre girmeden önce uyarı yapması gerekmiyor mu?
Ya İslam olun.
Ya İslam olun. Ya şu kadar zaman zarfında cizye verin ya da savaşırız. Evet diyor Ömer bin Abdülaziz. Kural böyledir diyor. Senin ordun bunu yapmadan geldi topraklarımıza diyor.
Evet.
Senin ordun girdiği gibi işgal etti ordumuzu diyor. Ömer bin Abdülaziz heyet gönderiyor. İnceleyin böyle mi diyor.
Evet.
Öyle olduğu anlaşılıyor.
İşte hukuk, hukuk devleti.
Öyle olduğu anlaşılıyor. Ve ordusuna geri çıkma talimatı veriyor.
Evet.
Ama bu adalet, en üstten düzeltilebilen yanlışlık, adalet, yöre halkının İslam'ı benimseme nedeni oluyor.
Evet.
Bizim bugün Semerkant fıkı filan dediğimiz, yani Hanefi mezhebi dediğimiz yerler buralar hocam.
Evet.
Yani savaşta
İslam
bile
böyle olursa Müslümanlar
bu İslam bile, bu İslam orduya ihtiyaç bırakmıyor.
Bırakmıyor. Yönünü açıyor.
Aynı olayı Sultan Fatih'in Balkanlara geçmesinde de görüyoruz.
Evet.
Yani gelsin Türklerin sarıklı adamları ifadesi bu adalete sığınmanın ihtiyacıdır.
Evet.
Şimdi bu İslam'la hiç ilgisi olmayan bir yerde konuşuluyor. Kaldı ki başka yerde münafıkça da olsa biz İslam'ız, ezana saygımız var diyenlere karşı biz hiçbir şekilde siyaset yaparken, ticaret yaparken, ziraat yaparken ne yaparsak yapalım Müslüman ahlakımızı bir kenara koyamayız. Ümmeti Muhammed için hiç dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir zamanda bir kenara bırakılabilir şeriatları yoktur. Yalan ebedi haramdır. İftira
nasıl
ebedi
yani,
haramdır.
Siz de görüyorsunuz yani iklimi görüyorsunuz. Nasıl meşrulaştırır insan böyle bir şey? Ya şimdi şunları anma zamanı değil mesela. Bu söylediğiniz şeyleri de ya bunları yani realiteye uymuyor. Bunları andığımız ya uçuk şeylerden bahsediyoruz gibi.
Mesela yalan konuşulmaz uçuk
konuşulmaz
bir şey
gibi yani niye o psikolojiye girer insan? Mesela şimdi namaza gider. Namazdan çıktıktan sonra siyaset yapar diyelim ki. O siyasetin de ölçüsü hani siyasete göredir. Bu sözüm anlaşılıyor yani.
Günlük anlayış.
Evet.
Günlük anlayış. Hocam bir kere siyaset namaz ciddiyetiyle yapılmadığı sürece normal. Aynı adamdan ben.
Evet.
Şimdi ayakkabılarımı çıkarırsam camide abdestim yok ama ayakkabılarımı çıkarırsam ütü bozulacak filan diye abdestsiz namaza da ruhsat vereceğini düşünüyorum.
Evet.
Yani neden? İftira mesela en büyük haramken.
Evet.
Buna meyledebilen, iftira edebilen bir karakter abdestsiz de namaz kılar.
Onu kendine izah eder, kabul ettirir.
Yani bunun mantığı şu zannediyorum. Bir
evet.
Sosyoloğun bunu, psikoloğun incelemesi lazım hocam. Hani adam köyün başında bir yalan söylemiş de köyün başına gittiğinde kendi de inanmış ya yalanına.
Evet.
Yani çok güzel bir atasözü.
Doğru doğru.
Yani köylüler alavara yapmışlar. İşte mesela işte köyümüze yol yapılacak, devlet yol yapacakmış diyor. Köylüler onu bir yayıyorlar. köyümüze yol geliyor filan, o köyün başına gidiyor, kendi inanıyor hakikaten bu köye yol yapılacak. Halbuki yalan söylemiş onu.
Evet.
Yani insan kendini inandırdıktan sonra ilah olduğuna da inanıyor. Evet. Firavun ilah olduğuna evet. inanıyordu.
İnanıyordu.
Evet. İnanıyordu. Karun her şeyi kendisinin yaptığına inanıyordu. Yani bu benim kendi özel bilgimle oldu diyor. Yani yapma evet. şımarma evet. Firavun, Karun dendiğinde hem Firavun'a hem Karun'a. Karun mesela ne diyordu? Ben kendim elde ettim bunları, Allah vermedi ki diyordu. Halbuki Karun gavur biri değil, biliyor musunuz hocam?
Evet, öyle anlatılıyor.
Yani Karun Firavun'un ailesinden değil. Evet. Musa Aleyhisselam'ın teyze çocuklarından. Dolayısıyla zamanında mümindi.
Evet.
Ama inana inana kendisine mal yarattığına inanmaya başladı. Firavun da efendim, efendim, efendim, beyefendi dene dene ona öyle olduğunu düşündü.
Evet.
Ben burada bir atasözünü daha devreye sokacağım. Bunun da psikolojik bir boyutu var tabii. Yani bir insana 40 gün deli deyince
evet.
deli oluyormuş ya.
O psikolojiye giriyor.
Giriyor. Zannediyorum siyasetçiler kendi kendilerine bir şeyi söyleye söyleye inanıyorlar buna herhalde sonunda. Şimdi mesela ben bazı siyasetçileri işte haberlerden filan izliyoruz. Yani ben dolaştığım Türkiye'nin sağında solunda adı yok, şanı yok. Ama bakıyorsun iktidara gelecek güçteyiz biz diyor. İlk seçimi bekliyoruz diyor.
Evet.
Ya bunu insan bir kere ağzından kaçırır. Öbür toplantıda nasıl söyler merak ediyorum. Ya demek ki buna inanıyor.
İnanıyor kendi kendini.
Kendi kendine
inanıyor. Bir tür büyülenme, kendi kendini büyüleme.
Ama büyücü de kendisi.
Kendisi. Evet.
Büyücü de kendisi. Büyülenen de kendisi. Bu gösteriyor ki yani zayıfız aslında insan olarak biz ya. Yani belki de bu cehennem beni yakmaz, benim derim farklı bir deri diye de düşünüyordur
diye de
herhalde.
Düşünüyordur, evet.
Yani günahlara karşı cüreti bunu buna yaptırıyor olabilir. Bu sebeple siyasette veya ticarette nerede olursa olsun Müslümanın kendisini bazı suçlardan muaf zannetmesi
duruma göre, ortama göre,
konum bunu gerektiriyor.
Konum bunu zannetmesi, gerektiriyor. Evet.
İleride onu altından kalkamayacağı büyük hatalara da itebilir.
Evet.
Mesela cici yalanlar söylerse iftiranın cicisini bulacaktır.
Evet.
O cicilerden sonra cici olmayan acı iftiralar da, acı yalanlar da ona uygun gelecektir.
Biri diğerini kolaylaştırıyor, değil mi? Altın ya, zemin olmuş.
Küçük
olmuştur.
Yani küçücük bir taşın oyulması gerekiyor bu surdan, evet, bu kaleden. Evet. Küçük bir taş üstündeki büyük taşı da söküyor. O daha büyük taşı söküyor bu sefer. Onun için hani bir yumurta çalarak hırsızlığa başlama diye bir şey var ya.
Evet.
Yani bir banka soyan
içindeki bir seti yıkıyor. Heh,
çok güzel.
Evet.
İçindeki bir set küçücük bir şeyle yıkılıyor aslında. Evet. Onun için okulda arkadaşının kalem tıraşını alıp eve gelen bir çocuk bir hırsız muamelesi yapılmamalı ona.
Tabii.
Yani kolu kesilecek bir suç işlemedi bu çocuk.
Evet.
Dinen de ahlaken de. Ama anne çocuğunun banka soymuş gibi hissiyata kapılıp çocuğa yansıtmadan düzeltme sürecini başlatması lazım. Kalem tıraş canım sen de yani senin kalem tıraşı verirsin ona deyip geçiştirdiği zaman çok büyük bir hatanın startını vermiş oluyor anne.
Evet.
Yani muamele hırsız muamelesi olmamalı ama tutum ve olayı algılama o mantıklı.
Onun altyapısını değiştirmeli çocuk.
Yani oğlum bu kalem tıraş alınmaz.
Evet.
İzin vermeden. Bana verdi hediye etti dediyse yine incelemeli. Çocuğu kandırıp da mı hediye almış mesela.
Evet.
Evet hediye dedirtmiştir ona belki çocuğa. Yani biz bunu günlük hayatımızda ilkokulda çocuğun kalem tıraşında bile böyle görüyorsak koca bir ülkeyi yönetmeye talip. Şimdi hayal duruyor onun için belki ama ileride yöneteceğim
evet.
diyorsa bu insanın, bu Müslümanın en küçük hataya kesinlikle kapı açmayacak bir kafada şöyle olması lazım.
Şöyle bir şey hocam diyebilir miyiz? Yani bir siyasete girecek insanın da bir şahsiyet disiplini, bir terbiye donanımı olması lazım. Yani şunları asla yapmayacağım gibi. Yani onun için
buna
işte
katılmıyorum.
İslam,
bu sözünüze mi? Katılmıyorum. Siz siyaseti ayrı bir meslek gibi gördünüz. Ben Müslümanlığın içinde görmek istiyorum. Şu olabilir sadece. Yani siz normal giyiniyorsunuz. Yenge hanım size tembih etti. Çok soğuk dışarısı, istersen kazak da al bugün dedi. Belki bu olabilir. Yani siyaset veya ticaret, biz Müslümanız. Haramlar hep haram. Ama çok çetin bir süreç bu.
İşte onu diyorum hocam.
Çok çetin yani, bir süreç.
Evet.
İlave antibiyotik alınabilir.
Hani şöyle bir şey. Diyelim ki Hazreti Ali radıyallahu anh için anlatılır ya. Savaşta böyle kılıcı çekmiş. Adam yüzüne tükürmüş.
Evet. Falan.
O da kılıcı indirmekten vazgeçmiş. Şimdi o an.
O alimlik an, bir an. Ha, Alili, yani, alimsi bir an o.
İşte yani siyaset de o iklim bir şey hocam. Yani duracaksınız. Nasıl duracaksınız? Öyle bir kazanmak, kaybetmek. Şunu söylerseniz kazanacaksınız. Şunu söylerseniz kaybedeceksiniz. Ticarette mesela
hocam,
mal satıyor.
Ben bir şey söyleyeyim. İnşallah bu söylediğim sözüm yani yanlış anlaşılmaz. Bence siyasete girmeden bir insan bir tarikatın şeyhine gitmeli. Beni tarikatına kabul et demeli. Sonra da demeli ki kıyamet günü sen benim adıma hesap vereceksin. Ben senin tarikatındayım. Beni yönlendir. Şeyhim ol. Haftada bir bana talimatlar gönder. Ben senin dediğine uyacağım. Ama kıyamet gününde hesabı sen vereceksin. Şimdi, nasıl olur bu bilmiyorum.
Şimdi bu Erkam Radyo tasavvufi öncelikleri de olan bir radyo hocam. Şimdi söylediğiniz söz burayı ilgilendirmiyor değil mi? Yani daha umumi bir değerlendirme yapıyorsunuz.
Ben tarikatımız adına konuşmuyorum.
Evet.
Ben dinim adına konuşuyorum.
Evet, evet.
Öyle bir şeyh bulmalı, ona gitmeli. Öyle bir şeyh yoksa öyle bir alim bulsun.
Evet.
Siyasi.
Yani şöyle bir şey anlıyorum. Böyle hani Allah'ı görüyormuş gibi kulluk etmek.
Görünce Allah'ı hatırlar diyor ya Efendimiz, evet, sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle kullar ki onları gören Allah'ı hatırlıyor.
Evet.
Hocam yanında öyle birisi olması, kazağını giyip dışarı çıkması süreci dedik ya.
Evet.
İklim bu. Siyasette arkadaşların yağcı oluyor.
Evet.
Menfaatçi oluyor. Senden beklentileri oluyor. Sana, evet, isminle bir daha hitap etmiyorlar. Efendim diye hitap ediyorlar. Dolayısıyla sen istediğin kadar onlara danışmanlık yaptırdı. Ama bir şeyh efendi, bir alim, bir müçtehit, bir molla, kimse bu, bana bak diye cümleye başlayacak. Bu cümleni beğenmedim, çabuk istiğfar et diyecek. Sen son 5 nasihatimi dinlemedin, git kendine başkasını bul hoca olarak diyecek birinden söz ediyorum. Mesela o geldiği için ayağa
i̇şte
kalkıyor.
O ilişkiyi bulmak da kolay değil hocam.
Yani aranınca bulunur, doğru, aranmayınca kaybolur hocam.
Doğru. O ilişkiyi bulmak, bir siyasetçide o şey olacak değil mi? Yani sorabilme değil mi? Kendini arz edebilme şeyi. Diyelim ki alimde, şeyhte de o denetleme psikolojisi.
Bakanlıkta yapmış bir zata niye hocalara sormuyorsunuz diye bir cümle kullandım ben.
Evet.
Dedi çok kaba bir şekilde.
O hocayı bana göster mi dedi yoksa.
Yok, keşke öyle deseydi. Öyle gösterseydi filanca var diyecektim ben,
evet,
de mesela.
Evet.
Dedi ki ben kaç defa hocalarla toplantı yaptığımı hatırlamıyorum dedi.
Hmm.
O kadar yaptım dedi. Özellikle de tembih ediyorum. Şöyle sakallı gür adamları topla bana diyorum dedi. Tamam dedim, sana konuşmuyorlar mı? Dedi ki evet dedi, konuşuyorlar. Kimi yeğeninin nereye tayininden, öbürü filan şeye yardım eder misiniz? Öbürü bizim davamız var mahkemede, şu kadar zamandır bitmedi. Bir türlü bana nasihatlerine vakit gelmiyor dedi.
Evet.
Bu tabii ben siyasetteki insan, bu ne kadar doğru, ne kadar her görevliye uyarlanır onu,
o da ayrı,
ayrı bir
şey.
Mesele yani. Evet, evet. Ama böyle savundu adam kendisini.
Evet.
Burada mesul olarak biz sadece siyasetçiyi göremeyiz. Siyasetçinin önünde Hamza'dan sonraki büyük şehit adayı olamayanı da görürüz siyasi mesul olarak. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? En büyük şehit Hamza'dır diyor.
Evet.
Hamza'dan sonra kim siyasetçinin önüne çıkıp Allah'ı ve peygamberi hatırlatan, Kur'an'ı hatırlatan. Yani en büyük yani öldürülme pahasına bile olsa, kaldı ki bizim sistemimizde yani şu anda dünyada bir şey söylediği için öldürülen Suudi Arabistan'da filan var. Elhamdülillah bizde o düzeyde değil henüz yani. Evet. Bizde öyle bir şey yok. Yani hakkı konuşuyorsun, en fazla yanlış söylediğin diye mahkemeye götürürler. Mahkeme de o hakkı söyleme yeri zaten. Mahkeme kayıtlarına senin sözlerin. Şimdi gidip de mahkemeye sürçülisan oldu, özür diliyorum filan deme. Madem hakkı söyledin, konuşurken
orada da söyle.
Konuşurken hakkın ağırlığını düşünerek konuş.
Denir ya, hakkın hatırı alidir.
Öyle konuş yani, lakırdı yapma.
Evet.
Kendi özel dertlerini hakkın derdi gibi konuşma. Mahkemeye gittiğinde de yani orada da Allah için hakkı söylemeye devam et. Evirme çevirme. Hakim bey, bunu kaydedin, ben bunu böyle söylüyorum de. Yanlış anladın belki filan dese bile o sana acıyıp, hayır öyle değil, söyle de. Bunun çok güzel örneği Seyyid Kutup Hamusdağ'ın,
evet,
yani.
Evet.
İdam öncesinde de o sözleri
işte yani, canı pahasına.
Yani ama ölümsüz oluyorsun bu sefer işte.
Evet.
Ölümsüz oluyorsun. Bu yakın günlerde Suudi Arabistan Evkaf Bakanı diyelim, bizde onun muadili yok. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bağlı olduğu bakanlık.
Bakanlık, evet.
Ama orada daha bir din bakanlığı gibi o. O bakanın bir açıklamasını dinledim bizzat. Dünyada en büyük eşkıya Seyyid Kutup'tur diyor.
Allah Allah.
Hocam
Allah,
çok enteresan. Allah. Ama daha enteresan, bu kelimeyi ben bir Arapça bilen biri olarak bu cümlesini dinledim. 20'ye yakın nahiv hatası var. Yani adam konuşmayı bilmiyor.
Allah Allah.
Yani cümle kurmayı bilmiyor. Öznesi devrik cümleler. Hareke hatası. Bir cümle kullanamıyor adam.
Evet.
2 dakikalık konuşmasında 20'ye yakın nahiv hatası gördüm. Kelimeler basit kelimeler. Dünyanın en büyük eşkıyası Seyyid Kutup'tur diyor.
Allah Allah.
Yani huzurunu bozdu Müslümanların diyor. Huzurunu bozdu dediği petrol kuyularına çomak soktu.
Evet.
Yani
evet,
Müslümanların. Evet. Elbette Seyyid Kutup masum biri değil, Allah rahmet eylesin, ama Suudi Arabistan'ın Amerikan yönetiminin tenkit edeceği bir adam da
adam değil. Adam da
değil. Yani herkes haddini bilsin bir kenarda.
Evet.
Şimdi bu hakkı söyleyecek adamların bulunamaması da bir hata. Hakkı söyleyecek adamların gerekiyorsa ayağına gidilip son bir ayı değerlendirir misiniz denmemesi de hata. Yani hangisi daha hatalı, bu önemli değil. Ama Allah-u Teala kıyamet günü ümmeti Muhammed'in ciddiyetini, karakterini ve hakkını ilan etmekten çekinenleri de hesaba soracak. Bu şeyh efendi olabilir, alim efendi olabilir, Müslüman yazarlar olabilir. Kim ümmeti Muhammed'in başı, tabii, durumundaysa, yani inzivaya çekilmiş, çilehaneye çekilmiş biri buna dahil değil. Kendini ibadete vermiş ama yazan, çizen, konuşan.
Bazen şöyle de bir şey oluyor hocam. Yani siyasi iklim öyle bir kamplaşma ortamı meydana getiriyor ki, yani o alim, şeyh efendi, yazar, o da bazı şeyleri söylemekte zorlanıyor olabilir. Yani ne söyleseniz yeri artık. Öyle bir kamplaşma ortamında atış serbest gibi bir iklim oluşuyor. O zaman yani şu yalan mesela, bu yalanı niye söylüyorsun diyemiyorsunuz. Mesela medya dili var, değil mi?
Bunun... Ama iki noktayı unutmayacağız,
evet,
hocam.
Evet.
Vecadilun billetiyi ehsen.
Evet.
En güzel uslubu seçmek zorunda bu zatlar.
Evet.
En güzel uslub benim buyurduğum usluptur denince zaten sıkıntı. O zaman 10 kişi böyle bu tarzda bir araya gelip en güzel hangi mantıkta konuşalım diye bir şura yapmaları gerekir. Yani benim kanaatlerim en güzel olmayabilir. Eğer ümmetin önündeki 10 kişi, hoca efendiler, yazarlar, şeyh efendiler 10 kişi bir araya gelip de üslubumuz bu olsun, bunun altına düşmeyelim, bunun yukarısına çıkmayalım diyorlarsa eğer, bu da oluşuyorsa uğruna ölüme hazır bir mücadele yapılmış demektir. Bu şehittir bir şey olursa ona.
Evet.
Bu üslup mübarek bir üslup hocam. Ya çünkü üst ve alt sınırlarını heyetin belirlediği, bu heyette sadece benim yazar grubum, mesela Altınoluk'un yazarlarının üstüne de çıkmışız biz. Müslümanların hoca efendileri de hani 30 kişilik bir grupta bu karar alınmış. 3 kişi temsilci seçilmiş. Hiçbir sıkıntı yok. Birincisi bu, letihi ehsen.
Evet.
En güzeli seçeceğiz.
Evet. Ve cadil billeti
ehsen. Bu Kur'an'ımızın emri.
Evet.
Bu kafire bile, ehli kitaba bile böyle bu. Senin gibi bir Müslümana. Yani
cadil hümdeki zaten hüm herhalde.
Ehli kitabı.
Evet.
Yani bu ehli kitaba böyle ise eğer.
Evet.
Senin gibi namaz kılan birine kaba saba vurdu kırdı bir üslup nasıl kullanacaksın? İki, biz emri bil ma'ruf nehyanil münker, nasihat mükellefliklerimiz var. Teşhirden sakınarak bunu yaparız. Mesela münferit ulaşımlar. Yani ben sana şunu söyleyeceğim müdür bey diye, sayın siyasetçi encümen üyemiz, sana şunu söylemem lazım deyip bir kenara çekip söyleme yolları tıkanmadıkça basını kullanamayız. Medyayı kullanamayız. Bu teşhir olur. Teşhir bir nevi reklamdır ve o adamı o bataklıkta derinleştirmektir. Ama randevu vermiyor. Oyalıyor. Mesela Türkiye'de isim zikretmeyelim, senelerce Müslümanları, bir özellikle de belli cemaatleri kullanan adam, o cemaatler ona gidip yahu şöyle yanlış yapıyorsun, ben buradayım yeterim size demişti hani meşhur, evet, ifadeleriyle. Evet. Oyalıyordu Müslümanları. Yani akşam şampanyasında, sabahleyin de işlerinde bir cemaatlerden birisi gidip de ya efendi bizden kimseyi seçmedin dediğinde ben buradayım ya, evet, demiş ya, evet, meşhur bir, evet, tepkisi.
Evet, evet.
Yani o tabii teşhiri hak ediyor.
Evet.
O teşhiri hak ediyor. O Necip Fazıl'ın diline düşmeli. Yani o ayrı. Onu, evet, konuşmuyoruz. Ama hala Müslümanca namazımızı kılan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, sizin namazınızı kılan olduğu sürece, yani dikilmeyin karşısına diyor. Yani o benim namazımı kılıyor elhamdülillah diyeceksen bu müdür bey için, teşhir suç o zaman. İki çizgimiz var demek, üst ve alt çizgi. Birincisi billetihi ehsen, en güzel üslubu bulacağız. Yani adamı uyuz edecek şekilde deniyor ya, karşısına geçiyorsun, ayak ayak üstüne atıyorsun, biz seni devirmesini de bilirdik ama geldik işte Allah rızası için konuşuyoruz filan. Bu üslup insani, evet, değil, evet, yani. Doğruyu söylesen bile kabaca söylüyorsun. Bu nefis kışkırtıcı ve karşı intikam ürettirici bir üslup.
Şimdi şöyle bir şey var hocam. Yani nasıl anlatayım? Diyelim ki Türkiye toplum yapısı, yani onun içerisinde ortaya çıkan siyasi yapılar, yani genel olarak Müslüman biliniyor değil mi? Yani %99 rakamı veriliyor.
1950'den beri.
Yani evet. Yani,
1950'den beri en azından.
Yani Müslüman bir toplum olarak biliniyor ama o toplum içerisinde siyaset daha gerilimli yürüyor ve ideolojik ayrışmalar var. Yani sistem yapısından da kaynaklanan ideolojik ayrışmalar var. Bu ayrışma içerisinde atış serbest midir? Yoksa yani orada da belli ölçüleri dikkate almak gerekir mi? Mesela daha dindar gözüken bir siyasi yapı ve kadro, ekip, daha az dindar gözükenle münasebetlerinde nasıl hareket etmeli? Şöyle de bir şey var. Yani daha az dindar gözüken dediğimde de diyelim onun arkasında duran insanlar kendilerini daha az dindar görmüyor olabilirler. Yani toplum açısından baktığımızda bir görüntü ortaya çıkıyor. Siyasi yapılar açısından baktığımızda farklı durumlar ortaya çıkıyor. Hani bir yerde biz kendimizi diyelim hakkın safında görüyoruz. Karşıyı da batılın safında görüyoruz. Atış serbest midir?
Bunun mini bir örneği ya da çok çabuk geçicilik bir örneği mezhep meselesidir hocam.
Mesela evet.
Şimdi ben Hanefiyim, siz de Hanefisiniz.
Evet.
Elhamdülillah Hanefiyiz ne demek hocam?
Yani
ya Allah bizi Şafiilikten korudu, şükürler olsun demek.
Demek.
Öyle olur mu canım?
Evet.
Elhamdülillah Hanefiyim değil, ben Hanefiyim.
Evet.
Çünkü Hanefilik İslamiyet demek değil. İslam'ı öğrenme ekolü demek.
Evet.
Zırt pırt oraya buraya gidecek halinde yok. Hanefi mezhebinde kalacaksın. Şükürler olsun Allah bizi Hanefi yarattı, yoksa helak olmuştuk der gibi. Yani elhamdülillah Müslümanım der gibi elhamdülillah Hanefiyim demiyoruz.
Evet.
Bir çıtayı koruyoruz değil mi?
Evet.
Eğer bu çıta...
Çünkü kendimizi öbüründen farklılaştırıyoruz ve bulunduğumuz yeri de bir anlamda kutsuyoruz yani.
Eğer bu siyasette de böyle oluyorsa, ben hak, gerisi batıl oluyorsa, o zaman yani mezhebimizi incelerken bile bunu biz tehlikeli bulduk. Kaldı ki siyasi bir hareket, bir parti veya bir vakıfçılık hocam, yani siyaseti örnek verip böyle çok uç zor bir konu konuşmayalım. Vakıf olarak ele alalım bunu. A vakfı, B vakfı olsun.
Evet.
Yani elhamdülillah bu vakıf var, yoksa din olmayacaktı. Nasıl diyebiliriz ki? Elhamdülillah biz de varız dine hizmette.
Evet.
Demek evet. Doğru olandır. Elhamdülillah biz de varız. İyi ki biz varız, yoksa olmayacaktı bu iş. Dediğimiz zaman dışlıyoruz.
Dışlıyoruz. Evet.
Dışlama mezhep konusunda ne kadar ölümcülse tehlikesi itibariyle, bu alanda da böyle, çok büyük bir tehlike bu. Bu bakış yanlış bir defa. Biz evet şöyle ayrım yapabiliriz. Yani biz ümmeti Muhammed bu topraklarda yaşıyoruz. Bu toprakların çocuklarıyız. Bu toprakları imha etmek için birilerinin eliyle kurulmuş zalimce ve haince bir örgüt var. Adına vakıf demiş, artına parti demiş. Herhalde onu da kabul edecek hali mi? O belli.
Evet.
Onu yok kabul ediyoruz. Ona karşı elhamdülillah biz buyuz. Evet. Deriz. Yani neden? Alel beyan belli onun bu toprağın olmadığı, bu dinin adamı olmadığı. Ama renk farklılıklarımızın bulunduğu ya da düzey farklılıklarımızın, konuya bakışta farklılarımızın bulunduğu, mezhep gibi mesela. Mesela vakıf anlayışı gibi. Bu tür farklılıklarda dışlayıcı tavırlar yanlış. Neden? O zaman İslamiyet'i bir grubun inisiyatifi altında tutacak bir anlayışa sahibiz biz demektir. Yani İslamiyet bir kişinin, bir grubun, bir yörenin, Maraşlıların, Trabzonluların
inhisarında
olduğu zaman İslamiyet'i elimizle imha ederiz.
Evet.
O bunun beraberinde Arapları dışlamak, Hintlileri dışlamak, Yemenlileri dışlamak geliyor bu sefer. Halbuki evrenseliz biz. Evrensel olmak zorundayız. Bu sebeple sözlerimiz, tavırlarımız, biz de varız ve iddialıyız tarzında olur, bu mübarektir.
Evet.
Biz varız, siz yoksunuz düzeyinde olduğu zaman ise yanlışa doğru gidiyoruz. Hem biz yanlış yapıyoruz, hem öbür tarafa düşmanlık tohumunu sulayarak daha fazla güçlü bir düşmanlık yapmasına sebep oluyoruz. Bunu İslamileştiremeyiz. Bunun tam aksine buna İslam'ı kullanıp menfaatimizi büyütme demek zorunda kalırız
evet,
biz.
Evet.
Burada İslam'ı kullanıyoruz. Dinimizi, dindarlığımızı kullanıyoruz. Ama büyüyen bizim menfaatimiz oluyor. Bu bir tehlike evet. Maazallah.
Burada medyanın diline de belki işaret etmek lazım hocam. Çünkü medyayla bir anlamda da ete kemiğe bürünüyor siyasi dil. Yani oradaki ve medyada da biraz daha sanki fütursuz hareket imkanı var gibi. Yani sosyal medya diyoruz. Yani söyleriz geçer bu canım, ne olacak? Yani kavgada yumruk sayılmaz falan gibi. Yani bir mantık medya dilinde daha hakim olabiliyor.
İlla ledeyhi rakibun atid diyor Allah, evet. Teala, ama ne söylerseniz yanınızda bir kişi kaydediyor onu.
Evet.
Yani sosyal medyayı, evet, şöyle bir Müslüman olarak düşünüyorum. Sosyal medyayı kullandığımız zaman ben yalan ağzımdan çıkınca Allah bunun hesabını soracak. Peki sosyal medyadan çıkınca hesabını sormayacak mı inanıyor Müslüman?
Evet.
Yani ben bir hoca efendiyle sohbet ortamındaydık. Yaşlı başlı bir hoca efendiydi. Çok hoşuma giden bir şey oldu. O arada Müslümanlara ait gazetelerden birinde çalışan birisi de ziyarete geldi. Bana dedi ki, müsaade ederseniz o arkadaşın soruları var herhalde, cevap vereyim dedi. Sonra biz muhabbete devam edelim. Bir kitaplar meselesi konuşuyorduk. Evet. Çok iyi olur hocam dedim. Genç bir arkadaş, sakallı geldi. Dedi ben filan gazetede dedi çalışıyorum dedi. Sizin dedi 3-4 cümlelik özetinizi alayım da nelere dikkat edeyim, yeni girdim işe dedi.
Evet.
Ben çok hoşuma gitti. Önümde kitaplar vardı hoca efendinin, bunlara bakalım dedi. Onları bıraktım. Yani çok güzel, bu nasihatleri kopyalayayım buradan dedim. Mesela oğlum dedi, ne soruyorsun bana dedi. İşte biz dedi gazeteciyiz dedi, yazıyoruz, ben sayfa yönetiyorum dedi falan. Dedi yavrum dedi, kusura bakma dedi, bana göre dedi gazeteciliğin, bu medya diyemiyor, gazetecilik, gazeteciliğin tam helali olmaz dedi.
Allah Allah.
Çünkü tam doğruyu yazsan sen o gazeteyi satamazsın dedi. Cümleyi evirip çevirip yazacaksınız. Fotoğrafı var, bilmem nesi var. Kanundan kork, satmaktan kork. Bana göre olmaz. Sen bu hocaya sor istersen dedi.
Evet.
Bizim sohbetimizden sonra beni gösterdi. Bu hocaya, evet, sor dedi. Ben aynı görüşteyim hocam dedim. Bana göre de olmaz dedim.
Evet.
Sonra o çay ikram etti ona. Pastası vardı, pasta ikram etti. Sen istersen başka bir hoca efendiye sor ya. Bana göre olmaz bu iş dedi. Gittim. O gidince nasıl buldun Nurattin cevabımı dedi. Baktım imtihan bana döndü bu sefer. Dedim hocam ben bu kitapları bile unutmuştum da cevabınızı not edecektim dedi. Ona söyleyecek 3-4 sözüm vardı ama dedi, benim ayarlarım onun gazetesinde tutmaz dedi. Ne sözüm dinlenecek ne o yapabilecek, iyisi mi başka bir hocaya sorsun, istediği cevapları alsın dedi. Ben dedi, ben de gazeteci olsam kendi ayarlarımı tutturamam dedi.
Allah.
Bu çok dikkatimi çekti. Ama bu cepheden kaçma anlamına gelmiyor. Ama o zaman trafiğe de çıkma sen, kaza olur diye.
Evet.
Fakat o hoca efendi yaşlı başlı biri olarak çok
ya, medya gerçeğini, gazetecilik gerçeğini ortadan kaldıramıyorsun.
Kaldıramıyor. Hocam o zaman hiçbir cerrah ameliyat yapmasın.
Birisi yapacak.
Narkoz veriyor.
Bunu, evet.
Ya ama takva bir cerrah yapsın, elindeki kazaya biz razı olalım.
Evet tabii.
Yarınki baskısında dünkü bu cümlemiz hataydı, sahibinden helallik istiyoruz, sizden de özür diliyoruz demekten çekinmeyen bir gazete olsun, bir televizyon olsun. Gazete kalktı artık herhalde yani, yavaş yavaş da.
Yani o da var, bu da var hocam, işte konuşuyoruz, bu da medya. Yani medya burada tabii. Ettiğimiz her söz yani rakibine atıyor yani. Var bir gözetleyen, denetleyen, yazan değil mi?
Dedeyi rakibine atıyor.
Evet, bir yazan var.
İşte burada düşünmemiz gereken hocam, yani bu işin ayarları Allah-u Teala'nın yaptığı ayarlardır. Yalan ayarı, iftira ayarı, bühtan, evet, ayarı, gıybet ayarı. Mesela bugün dünyada gıybetin en alası sosyal medyada oluyor.
Evet.
Yani bu kadar tatlıymış gıybet ya. İblis de şaşırmıştır. Yani bu gıybet bu kadar tatlı olacak mı?
Benim elime böyle bir alet geçti falan diye. Evet.
Yani korkuyorum sosyal medyanın mucidi iblis de olabilir.
Şimdi aslında mesela yalan değil mi hocam? Yani bir medya kurulurken belki de, ya da siyasette yola çıkılırken mesela, bizde yalan olmayacak Değil mi? Ondan sonra gıybet olmayacak, iftira olmayacak. Ne bileyim ayıp araştırma olmayacak.
Tecessüs yok.
Tecessüs olmayacak falan.
Basın nedir ama tecessüs yoksa hocam?
Yani.
Mahremiyeti tecessüs olmayacak.
Evet.
Hocam Türkiye'nin en büyük zalim medyasının tanıtım bölümünün olduğu köşede yazıyor. Basın ahlak ilkelerine uymayı taahhüt eder yazıyor hocam.
Evet.
Yazmak kolay bunu.
Yazmak
ben
kolay.
Bir gazeteci medya patronu arıyorum. Senin 7 haberinden ikisinde ihtimalli yalanlar belirmiş. Seni işten atıyorum diyen bir adam yazıyor arıyorum hocam.
Evet.
Yani ben şöyle bir medya olursa o medyada çalışılır. Mahkemeye gitmeye gerek yok. Benim vicdanımı rahatsız ettiğin zaman ben değil sabah mi? Namazındayken rahatsız olduğum her şeyi mahkemeye gitmeden tazminatı öderim ben diyen biri lazım hocam. Ki yani sadece dost doğruların yazıldığı, konuşulduğu bir medya müşteri bulamaz hocam.
Bir de şu var hocam, medya belki medya kendisini biraz daha az sorumlu, yani aslında olmaması lazım da, yani bu konuşuyorsanız insanlara bir şey yazıyorsanız en büyük sorumlulukla bunu yapmalısınız ama mesela bir siyasetçiye göre biraz daha sınırlı sorumluluğu kabul edilebilir. Siyasetçi ülke yönetimine de talip. Bir de
hayır, siyasetçi gazetecinin de yöneticisi, medyanın
gazetecinin
da yöneticisi.
Gazetecinin de yöneticisi.
Ana patron.
Ülke yönetimine de talip. Bir de bir yerde durursanız toplumun bir kısmına hitap ediyorsunuz, bir kısmını dışlıyorsunuz. Halbuki yani ülke yönetimi dediğimizde de toplumun tamamını emanet gibi görmeniz gerekiyor. Değil mi?
Tabii.
O zaman yani söylediğiniz sözün toplumun bütün kesimleri tarafından kabul edilebilir nitelikte de olması lazım. Yani yani hele bence mesela dinle bağlantılı bir yanınız da varsa, o zaman durduğunuz yerle toplum arasındaki ilişki çok daha hayati önem kazanıyor, değil mi?
Ama zorluk da burada hocam.
Ha, zorluk.
Evet. Çünkü mesela 100 kişiyi yönetiyorsanız bunun 50'si sizin kafanızdan, sizi her türlü kabul ediyorlar. 50'si de diğer 50'si de 50 tür kafadan.
Evet.
Yani bir otobüsün şoförünü düşününüz. Biri doğuya gitmek istiyor, biri batıya gitmek istiyor, biri kuzeye götür beni diyor. Dünyayı tur atması lazım o yolcuların. Hepsi de önce beni götür diyor.
Ama mesela şöyle bir şey, yani yalan söylememek. Yani bu yani toplumun şu veya bu kesimi için şey olmayabilir.
Tabii temel
prensip. Değil mi? İftira mesela, yani
temel prensip.
Gıybet mesela, yani bunlar yani şeyin malzeme olarak kullanırken ya İslam'ın ölçülerine dikkat etmek mesela.
Bir ara 28 Şubat'tan önceki günlerde nereden buldun diye bir kanun evet. vardı. Öyle uyutuldu gitti o herhalde.
Evet.
Kayboldu gitti o. Mesela bir lider, siyasetçi, yetkili, yani tam lider, müdür mesela, kimse, başkan, etrafındakilerin o görevden sonraki sürecini kontrol edip bu parayı sen nereden buldun? Senin yeğenlerin niye zengin oldu? Senin yeğenin niye sıra beklemeden makama gelebiliyor? Sorabildiği zaman Ömerce, İslamca iş var burada demektir. Bu yapılamadığı zaman para ve force kullanımı söz konusu ise bir yerde, yani seçim zamanı ya da göreve gelirken ki yapılan konuşmaların bir değeri yok. Ağırlığı, özgür evet. ağırlığı yok bu sözlerin.
Özgür ağırlığı yok.
Bu arada İslam kullanılmış, nefisçe yaşanmış ama.
Evet,
İslamca
evet.
sözler, nefisçe işler yapılmış. Bu
yani,
bir tehlike.
Evet, evet. Yani hakikaten amel defterimiz açısından değil mi hocam? Titiz davranmak lazım. Siyaset ortamı bazen alıp götürebiliyor.
Yani
bir tür şehvet oluyor o da yani.
Yani şöyle bir özet yapmak istedim hocam en başta.
Böyle bir iki dakikamız.
Sabah namazı kılıyor gibi siyaset yapıldığı sürece bir sıkıntı yok hocam.
Evet.
Sabah namazında ne kadar kaşınabiliyorsan koltukta o kadar kaşınabileceksin.
Evet.
Namaz ciddiyetiyle Ömer gibi hocam.
Evet, evet.
Yani bu Ömer Ömer Müslümanlığını baştan sona şöyle bir tahkik etmemiz lazım. Dünyanın iki imparatorluğunu yere sermiş bir adam, evet, hocam. Yamalı elbiseyle geziyor.
Ya siz o kitabı yazmadınız hocam.
Hocam inşallah yazacağım. İnşallah.
Buradan söz alalım inşallah.
İnşallah hocam.
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun.
Amin.
Değerli dinleyiciler, İslam'dan Hayata Ölçüler programındaydık. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla siyaset dili üzerine konuştuk. Oradaki İslami hassasiyetlerimiz, dini hassasiyetlerimiz üzerine konuştuk. İslam bizi her zaman bağlıyor. Bütün statülerde, bütün konumlarda bağlıyor. Hocam orada da sabah namazı ciddiyeti, hassasiyeti içerisinde olunması gerektiğinin altını çizdi. Teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyoruz. Allah'a emanet olunuz efendim.